Ayrım 5. Akıllı Pireler. Gültem Dayıoğlu. Sayfa 41. Uzay adamı gelince eşimle birlikte onun vücuduna yerleştik. 2 gün sonra yolculuk başladı. Araca girmeden önce uzay adamlarını özel bir odaya aldılar. Ayrıntılı incelemelerden geçirip uzay giysilerini giydiler. Biz konağımızın saçlarının arasında saklanıyorduk. Durumumuz güvencedeydi. Uzay adamları saydam başlıkları da takınca giyinme işi sona erdi. Uzay aracına dek camdan yapılma özel bir tünel içinde yürüdüler. Biz de saydam başlığın kıyısına dek çıkmış çevreyi gözlüyorduk. Dışarısı öylesine kalabalıktı ki sanki dünyanın insanı oraya toplanmıştı. Uzay adamları kendilerini uğurlamaya gelen bu insanlara ellerini sallayarak selamlaya selamlaya cam tüneli geçip uzay aracına girdiler. Koltuklarına yerleştiler, güvenlik önlemlerini aldılar. O sırada başlığın içinde sesler belirdi. Yer merkezindeki uzmanlar aracın harekete geçmesi için gereken işlemleri anımsatıyorlardı. Aygıtlar birer birer denetlendi. Sonra geriye sayma başladı. Sonunda araç korkunç bir gürültüyle yerinden fırladı. Boşluğu burgu gibi delerek uzayın derinliklerine doğru aldı gitti. Uzay adamları sürekli olarak yer merkezine bilgi veriyorlardı. Bu konuşmalardan yolculuğun iyi geçtiğini anladım. Görünürde uçsuz bucaksız boşluktan başka hiçbir şey yoktu. Bir süre sonra uzay adamları yerle bağlantıyı kesip uykuya geçtiler. Biz de yuvamıza çekildik. Birbirine benzer günler gelip geçmeye başladı. Araç kimi yerde ışık denizine düşmüş gibi aydınlığa boğuluyor, kimi yerde koyu karanlıklar sarıyordu çevremize. Bazen gök gürültüsünü andıran sesler duyuluyordu boşlukta. Uzay adamları gök taşlarının çarpıştığını bildiriyorlardı yer merkezine. Yalnız olsaydım gerçekten çok sıkılacaktım. Yol boyunca hep eşime geçmişteki serüvenlerimi anlatıyordum. O da bana yaşadıkları ülkeleri, insanları ve oraları pirelerin özelliklerini aktarıyordu. Yine de zaman geçmek bilmiyordu. Hoplayıp zıplamaktan kaçındığımız için ayaklarımız giderek uyuşuyordu. Uzay adamları zamanlarının bir bölümünü uykuda geçiriyorlardı. Belli aralıklarla besin kapsülü yutarak beslenme işini yürütüyorlardı. Yine belli aralıklarla yer merkeziyle bağlantı kurup edindikleri bilgileri aktarıyorlardı. Bunların dışında sürekli olarak aygıtları gözlüyorlardı. Konağımız uykuya geçince eşimle birlikte beslenmeye girişiyorduk. Bu işi olağanüstü bir dikkatle yapıyorduk. Ama bir gün eşim istemeden hortumunu adamın derisinin derinliklerine dek bastırıverdi. Adam irkildi, kaşınacak oldu, üstündeki giysilerden kaşınmayı başaramadı. Ses verici aygıtı arkadaşının başına bağladı. Vücudumun bir yerinde pire ısırması gibi bir acı duydum. Kaşınmak istedim ama başaramadım. İyi ki çok sürmedi bu durum. Arkadaşım onu ciddiye almadan kesip attı. Uzay giysisi içinde pire ne arar? Boşluğa baka baka sinirlerim bozulmaya başladı anlaşılan. Konu böylece kapandı. Eşime çok daha fazla dikkatli olmasını söyledim. Bir süre sonra başımıza geleceklerden habersiz, coşkulu günler yaşıyorduk. Gerçekten uzay adamları o güne değin uzaya giden araçların rekorunu kırmışlardı. Sevinçten uçuyorlardı. Onların sevinç yüklü kanları bizi de coşturuyordu. Aracımız yer merkezinde tasarlanan sınıra varıncaya dek ilerlemeyi sürdürecekti. Sınıra ulaşılınca bazı önemli aygıtlar araçtan dışarıya çıkarılacaktı. Bu yolla bulunduğumuz yerdeki gazların bileşimi incelenecekti. Sonra da dönüşe geçilecekti. Tüm ülkelerin iletişim araçları bizimle ilgili haberler yaymayı sürdürüyorlardı. Dünyanın gözü üstümüzdeydi. Uzay adamları bu duruma pek keyifleniyorlardı. Arada bir ailelerinden sağlık ve iyilik haberleriyle başarı dilekleri geliyordu. Birinde bizimkinin kızından ilginç bir haber geldi. Köpeği doğum yapmıştı. Babasından 3 yavruya at bulmasını istiyordu. O da hemen yanıtladı yeryüzüne. Yavruların atları göktaşı, karanlık ve boşluk olacaktı. Yanında oturan arkadaşı, ses veren aygıtı bizimkinin başlığına bağladı. Ona takılmaktan kendini alamadı. Kim bilir kaç köpeğin isim babası olacaksın. Bugünlerde insanlar yeni doğan köpeklerine hep bu atları koyacaklardır. Uzay adamı atları uzayda konan köpek yavrularının resimlerini çekmek için eve doluşan gazeteciler karşısında karısının göstereceği sevinçli telaşı görür gibi oluyordu. Bu neşeli gelişmeleri keyifle izliyordum. Bir ara eşimin ortalarda görünmediğini sezinledim. Kalkıp yuvaya gittim. Baktım orada tek başına oturuyor. Merakla sordum. Ne oldu? Hasta falan değilsin ya. Eşim kısık bir sesle yanıtladı. Hasta değilim şey. Yukarıda gülüş şeyler oluyor. Bizimkinin kızının köpeği avlamış. Enikler için babasından isim istedi. Biliyorum o mutlu olayı duydum. Anne köpek adına çok sevindim. Kim bilir nice onur duyacaktır. Neden? Yavrularının atları uzayda kondu diye. Üstelik tüm köpekler ona özeneceklerdir. Ama bizim duyacağımız onur o köpeğinkinden daha yüce. Yavrularımız uzayda yumurtadan çıkan pireler olarak uzay tarihine hem de pire tarihine geçeceklerdir. Eşimin bu sözleri kafama balyoz gibi indi. Ne? Yavrularımız mı dedin? Elbette. Bak, yumurtalar çatlamak üzere. Kısa sürede yüzlerce yavrumuz olacak. Ama baba olmak ne güzel değil mi? Bu denli çabuk mu? Diye bağırmaktan kendimi alamadım. Aslında eşimin yumurtladığını bile yeni öğreniyordum. Bana sürpriz yapmak için yumurtaları yuvamızdan uzak yerlere yerleştirmişti. Hortumluyla iteleyerek beni uzay adamının koltuk altını götürdü. Bir de ne göreyim, her yer sıvama yumurta dolu. Şaşkınlıkla bağırdım. Tanrım! Eşim sözü ağzımda yarım bıraktı. Sevineceğini biliyordum zaten. Bunlar bir şey değil. Uzay adamının öteki kolunun altında buradakilerin birkaç katı yumurtamız var. Bu tarafta yeni yumurtlamaya başladım. Ama yandakiler neredeyse yumurtadan çıkacaklar. Gerçekten kısa bir süre sonra yavrularımıza kavuştuk. Öyle minicik şeylerdi ki bunlar. Üstelik çok da sevimlilerdi. Fakat onları severek baba olmanın coşkusunu yaşayamadım. İlk anlarda vücudumuzdan fışkırttığımız kanla besledik onları. Fakat göz açıp kapayıncaya dek hortumlarını kullanmaya başladılar. Hem de kıtlıktan çıkmışçasına. Uzay adamı vücudu bu aç yavrularla sarılınca neye uğradığını anlayamadı. Arkadaşlar, bedenim sanki tepeden tırnağa kıvılcım yağmuruna tutuldu. Yardım edin bana. Hastalanıyorum galiba. Diyerek olduğu yerde tepinip çırpınmaya başladı. Arkadaşlar ne yaptılarsa kendini durduramadılar. Koltuğundan kalkıp aracın içinde kendini yere çaldı. Sırt üstü yatıp döşemeye sürtünüyor. Sonra dönüp yüzü koyun yere yamanarak kaşınmaya çabalıyordu. Daha sonra da delirmişçesine ayaklanıp üstündeki uzay giysilerini parçalayarak sırtından atmaya kalkıştı. Ard arda yumurtadan çıkan yavrulara söz dinletip engel olmak artık olanak dışıydı. Bir köşeye pusup beklemekten başka çarem kalmamıştı. Önceleri yavruların yumurtadan çıkışlarını anaca bir coşkuyla izlemekte olan eşim de başka bir köşeye sinmiş, korku içinde olanları izliyordu. Öteki uzay adamları durumu hemen yere bildirerek kısa sürede yer merkezine uzman doktorlar çağırmasını sağladılar. Doktor, arkadaşlarının yardımıyla bizimkini sorguya çekmeye giriştiler. Karaciğerinde ağrı var mıymış? Bulantısı var mıymış? Başı dönüyor muymuş? Uzay adamı hiçbir soruyu yanıtlayacak durumda değildi. Tüm vücudum yüz binlerce pire tarafından ısırılarak sanki derim delik deşik ediliyor diye kestirip attı. Gerçekten bizim gözü dönmüş obur yavrular kısa sürede adamın derisini delik deşik etmişlerdi. Ama adama inanan yoktu. Arkadaşı kendisini daha önce de pireden kuşkulandığını yer merkezindeki doktorlara bildirince durumunu ruhsal bozukluğa bağlamışlardı. Zavallı adamın çektiği onca acı yetmiyor gibi bir de deli yerine kurulmuştu. Doktorlar hastaya bayıltıcı bir iğne yapılmasını önerdiler. Böylece sağa sola çırpınırken araç içindeki aygıtlara zarar vermesi önlenecekti. Uzay giysisinin çıkarılması olanak dışıydı. Eldivenlerinden birini çıkarmak sakıncalı olmuyordu. İğneyi bu yolla uygulayacaklardı. Bu durumu öğrenince eşime o konaktan kaçmayı önerdim. Adamlar eldiveni çıkarıp da konağımıza iğne yaparlarken öteki adama atlayabilirdik. Nasıl olsa o da iğne yapmak için eldivenini çıkaracaktı. Böylece canımızı kurtarabilirdik. Eşim önerimi kabul etmedi. Yavrularla birlikte kalmak istediğini belirtti. Çaresiz ben de onlardan ayrılamadım. Oysa yavrular uyuşturucu ilaçla yüklenen kanı emince tümden uyuyacaklardı. Onlara ana baba olarak artık bir yararımız dokunamazdı. Ama eşim bu sözlerime kulak vermiyordu. İlk iş olarak yavrulara artık kan emmemelerini yoksa bayılıp kalacaklarını duyurmaya giriştik. Gerçekten bir süre bizimkilerden kan emen olmadı. Ama bir süre sonra yavrular acıktılar. Bu kez daha istekle saldırdılar uzay adamına. Eşim de yavrulara uydu. Ama açgözlülüklerin cezasını gördüler. Tümü kendilerinden geçip baygın yayıla kaldılar. Uzay adamı kansızlıktan ve besinsizlikten eriyip gidiyordu. Arkadaşları durumu yer merkezindeki doktorlara bildirdiler. Uzmanlar hemen hastaya serum verilmesini buyurdular. İşte o sırada serum iğnesini takan uzay adamının eline sıçradım. Oradan da içine süzüldüm. Uçsuz bucaksız uzayda yapayalnız kalmıştım. Ne güzel bir ailem vardı diye düşündükçe kahrımdan ölüyordum. Ölümden kurtulmuştum ama uzay yolculuğu da burnumdan gelmişti. Günlerce acımla baş başa kaldım. Yuva edindiğim yerden hiç çıkmadım. Arada bir uzay adamı uyurken besleniyordum. Hortumumu öylesine korkarak kullanıyordum ki kan emmemenin de tadına varamaz olmuştum. Günden sonra biraz kendimi toparlayabildim. Aşırı bir dikkatle saydam bahçenin kıyısına tırmandım. Çevreme şöyle bir bakındım. Hasta adam koltuğunda ölü gibi oturuyordu. Yeniden eşimle yavrularım geldi gözümün önüne. İçimde bir umut belirdi. Uzay adamı baygındı ama yaşıyordu. Belki eşimle yavrularım da onun durumundaydılar. Bunları düşündükçe yüreğimdeki acı biraz olsun küllendi. İşte o zaman uzay aracının dönüşe geçtiğini anladım. Hem de uzun sürede dünyaya doğru yol almaktaydı. Doğrusu sevindim. Yere yaklaştıkça uzay adamlarının sevinç ve coşkuları da artıyordu. Dünyadan gelen haberler de çok iyiydi. İnsanlar uzay yolcularını karşılamak üzere sokaklara dökülmüşlerdi. İniş yerine de hasta adam için can kurtaran helikopteri hazırlanmıştı. Uzay aracından çıkar çıkmaz onu hemen özel sağlık üssüne götüreceklerdi. Dünyanın dört bir yanından gelen gazetecilerle radyo televizyon yapımcıları da karşılayıcılar kesiminde yerlerini almışlardı. Bu arada hasta uzay adamının eşi üçlerinden çok fazla ilgi görmekteydi. Basın, radyo, televizyon görevlilerinin bir bölüğü de onun peşindeydiler. Kendisine sürekli soru yağmurunu tutuyorlardı. Kocasının durumuna üzülüyor muydu? Daha önce böyle bir kaşıntı hastalığına tutulmuş muydu? İyi bir eş, iyi bir baba mıydı? Ne zaman evlenmişlerdi? Karşılayıcılar arasında hasta adamın çocuklarıyla köpekleri ve yeni doğan yavruları da vardı. Yerden gelen bu haberleri duyunca yeni konağım uzay adamı, hasta arkadaşın ailesinin gördüğü ilgi bizimkileri kıskandırmıştır. Dilerim bize, uzayda siz niye hastalanmadınız diyerek çakışmaya kalkışmazlar dedi, gülüştüler. İşte böyle buruk bir şenlik içinde dünyaya döndük. Uzay aracının kapıları açıldığında saydam bahçenin kıyısında siniyordum. Çevreme şöyle bir baktım. İçim coşkuyla doldu. İşte tam yaşanacak yer. Dünya, evrenin cenneti diye geçirmekten kendimi alamadım. Ama bu coşkum çabuk söndü. Hasta uzay adamını helikoptere taşıdıklarını görünce tepeden tırnağa acı kesilmiştim. Eşimle yavrularımı artık hiç göremeyecektim. Onlar yaşıyorlarsa bile sağlık üstünde öldüreceklerdi kesin. Öteki uzay adamları araçtan çıkınca doğruca sağlık denetimine girdiler. Sonra soyunma odasına, daha sonra da günlük giysilerini giyebilecekleri salona alındılar. Onlar denetimden geçerken saçlarının arasına sinmiştim. Varlığımı belli etmeden uzay merkezinden canımı kurtardım. Uzay adamları üstü açık arabalarla evlerine doğru yol alırken insanlar onları alkışlarla çiçek yağmuruna tuttular. Uzaya giden ilk biri olarak bu coşkulu karşılayışın bir bölümünde kendime sayıp şişinmekten kendimi alamıyordum. Eh ne de olsa insan kanı taşıyoruz. Evde ayrı bir şenlik koptu. Belki bizimkilerden bir haber alabilir miyim diye dikkatle konuşulanları dinliyordum. Kötü haber gecikmedi. Uzay adamının uzay giysileri çıkarıldığında doktorlar vücudunu saran pire ölülerini görünce dehşete kapılmışlar. Hemen tümünü bir araya toplayıp araştırma laboratuvarına yollamışlar. Basın, radyo, televizyon bu haberi pirelerin uzay yolculuğu diyerek alaylı bir dille duyuruyordu. Gazetenin biri de uzayda rekor kuran son model uzay aracımız pirelenmiş diye başlık atmış. Bu durum devlet başkanının canını sıkmış. Öte yandan dünyanın bu ucundaki insanları sevmeyen, onların hiçbir başarısını çekemeyen, dünyanın öteki ucundaki bir ülkede pire olayını başka bir görüşle parmağına dolamıştı. Sözde son model uzay aracı uzayda çok önemli bir şey bulmuş da bunu gizlemek için pire olayı uydurulmuş. Bir başka kıskanç ülke de pire sözcüğünün çok önemli bir buluşun şifre ifadesi olduğundan kuşkulanıp tüm şifre uzmanlarını bu sözcüğün anlamını çözmek için görevlendirmiş. Bu haberlerle iyice kafam karıştı. Uzay yolculuğuyla ilgili hiçbir şey duymak istemiyordum artık. Uzay adamının gelişini kutlamak isteyen dostları eve çiçek yağdırıyorlardı. Uzay adamı kapıya gelen buketi alırken hemen çiçekçinin üstüne atladım. Cılız Pire konuşmaya başlarken belirttiği görüşlerini yineleyerek sözlerini şöyle sona erdirdi. Uzay serüvenim kısa sürede pireden pireye yayıldı. O günden bugüne ünüm kıtaları aştı. İnsanoğluyla bunca serüven yaşamama karşın yine de insan iyidir ya da kötüdür diye kesin bir yargıya varamadım. Allah'ın bu ayrıcalıklı yaratıklarına karşı çıkacaksak öncelikle onları iyi tanımamız gerekir. Bunun için de insanoğluyla ilgili gözlem ve deneyimleri olan akıllı ve seçkin pirelerin görüşlerine başvurmakta yarar var. Hepinizi saygıyla selamlarım. Kamburunu düzeltip şöyle bir soluklandı, sonra yerine gitmek üzere kürsüden zıplayıp indi. Dinleyici pireler onu da coşkuyla alkışladılar. Daha sonra başkan olan kocamış pire salondakilere döndü. Arkadaşlar, Sayın Cılız Pire'nin görüşlerine ben de katılıyorum. İnsanoğlundan söz etmek isteyen varsa kürsüye buyursun. Uzunca bir sessizlik oldu. Başkan sabırla bekledikten sonra, eğer konuşmak isteyen yoksa kurultayın amacına yani insanlarca yürütülen pire soykırımına nasıl engel olacağımızı saptamaya geçelim. Semiz bir pire kalın sesiyle ortalığı gümbürteterek söz istedi. Sayın Başkan, lütfen sabırsızlık göstermeyin. Dünya pirelerince ilk kez böyle kurultay toplanıyor. Bu buluşmayı çok iyi değerlendirmek zorundayız. Demin konuşan saygıdeğer Cılız Pire'nin de belirttiği gibi içimizde dünyanın dört bir yanından gelmiş yaşlı başlı, akıllı, görgülü, deneyimli pek çok pire var. Onlar geldikleri yerlerde yaşayan insanları değişik ve ilginç yanlarıyla bize tanıtsınlar. Edineceğimiz bilgiler soykırıma engel olma savaşında işimize yarayacaktır. Kanımca bu konuşmalar bize asıl amaca ulaştıran basamaklar olacaktır. Bu nedenle yararlı ve gereklidir. Gerçekten diye söze karıştı kızılderili bir pire. Şimdiye değin söz konusu edilen insanların yaşamlarıyla bizim oralarda yaşayan insanların yaşamları birbirlerinden çok değişik. Doğrusu yeryüzünde yaşayan insanların tümünü bizimkiler gibi sanıyordum. Burada edindiğim bilgiler beni şaşırttı. Ülkeme dönünce öğrendiklerimi soydaşlarıma anlatacağım. Onlar da çok şaşıracaklar. Evet, dedi Semiz Pire. Bu görüşe katılıyorum. Örneğin ben, Kaf Dağı'ndan geliyorum. Orada bizler devlerle birlikte yaşıyoruz. Doğrusu ya, onlardan zorumuz yok. Kanlarıyla beslenmemizi doğal karşılıyorlar. Bizim oralarda pire soykırımı söz konusu değil. Ama birimizin derdi hepimizin derdidir. Görüşüyle çağrınızı uyarak kalkıp geldim. Temsilci pireler birazdan bağırıştılar. Kaf Dağı'nda devlerle birlikte yaşıyoruz mu dedin? Yanlış anlamadık değil mi? Semiz pire gülümseyerek yanıtladı. Evet arkadaşlar, yanlış anlamadınız. Ben buraya Kaf Dağı'nda yaşayan pireleri temsil etmeye geldim. Orada gerçekten devlerle birlikte yaşıyoruz. Yeryüzünde zaten bir avuç dev kaldı. Onlar da Kaf Dağı'nın doruğundaki kurumuş göl yatağına yerleşmişler. Yaşamlarını zor koşullar altında sürdürüyorlar. Başkan pire Semiz pirenin sözünü kesti. Bu yaşıma geldim, yeryüzünde hala devlerin yaşadığını duymamıştım. Atalarım onların uzak geçmişte yaşadıklarını, sonradan Kaf Dağı'na çekilerek yok olup gittiklerini söylerlerdi. Semiz Pire şişinerek açıklamaya girişti. Bildikleriniz doğru efendim. Yalnız, dev soyunun tümden yok olduğu yanlış. Dediğiniz gibi bir zamanlar devler de yeryüzünde yaygın olarak yaşarlarmış. Geniş aileler kurar, çiftçilik yapar, hayvan besler, yaşamlarını insanlar gibi sürdürürlermiş. İnsanoğlu kendini yeryüzünün sahibi olarak gördüğünden her yaratığa yaptığı gibi devleri de sataşmaya başlamış. Aslında bu sağlığının altında korku yatıyormuş. Çünkü devler çok iri, çok güçlü yaratıklar. Kendileri bu görkemli yaratıkların yanında parmak kadar kalıyor. Bilirsiniz, insanoğlu kendini beğenmiştir. Ondan büyük, ondan güçlü olanları hiç çekemez. İşe bir de korku karışınca çareyi devlerle savaşmakta bulmuşlar. Fakat devlerle savaşmak kolay değil. Attıkları oklar saman çöpü gibi takılıyormuş devlerin vücuduna. O zamanlar top, tüfek, bomba filan da yok. Bakmışlar ki erkekçe savaşarak devleri yok edemeyecekler, onları kötülük yaparak yıldırmaya girişmişler. İkide bir gizlice çiftliklerini ateşe verir, hayvanlarını kaçırırlarmış. Gözü pek savaşçılar devlerin karşısına geçip, ''Suyumuzun yolunu kesiyorsunuz, değmenlerimizi döndüren rüzgara engel oluyorsunuz. Sizler Tanrı'nın çirkin ve korkunç yaratıklarısınız. İnsan içinden çekilip gözlerden uzak bir yerlerde yaşayın.'' diye bağırarak sövüp sayarlarmış. Devler, insanların bu davranışlarını uzun yıllar sabırla karşılamışlar. Evlerinden, yurtlarından ayrılmak yerine insanoğlunun kışkırtmalarına uymamaya, onlara zarar vermemeye özen gösteriyorlarmış. Bu bilgileri çok yaşlı bir bilge bir devden, yavru devlere tarih dersi verirken edindim. Bilge Dev'in dediğine göre insanlar dünyada belirmeye başladıkları sırada ormanlarda ya da ağaç ve kaya kovuklarında yaşarlarmış. O zaman karın doyurmak için ağ peşinde koşmaktan başka bir şey bilmezlermiş. Birbirlerine karşı böylesine acımasız ve kan dökücü değillermiş. Sonraları bakmışlar ki çok büyük hayvanlar tek başlarına avlayarak bol ve sürekli yiyecek elde etmek olanaksız el birlik olarak avlanmaya ve yabanıl hayvanlara karşı kümeleşerek canlarını savunmaya başlamışlar. Böylece yeryüzünde insan sürüleri oluşmuş. Kurnaz ve çıkarcı yaratılışta olan insanlar işte o zaman ortaya çıkmışlar. Sürülerin başlarına geçip onları kendi çıkarları doğrultusunda yönetmeye başlamışlar. Yıldırım, şimşek, gök gürültüsü, deprem gibi doğa olaylarını sanki kendileri oluşturuyormuş izlenimi verip sürüdeki insanları korkutarak buyrukları altında tutmayı sağlıyorlarmış. İlk dal kavuklar da o sırada ortaya çıkmışlar. Buyrukçu yöneticilerin çevrelerini alarak onların insan sürülerini sömürmelerine yardım etmeye girişmişler. Böylece insanlar yöneten ve yönetilen kimseler olarak ikiye ayrılmışlar. İnsanlar arasındaki düşmanlık da bu aşamada doğmuş. Sürü başları buyruklarındaki insanların birleşerek kendilerine karşı çıkmalarını engellemek için sürüler arasındaki düşmanlığı sürekli olarak körüklemişler. Daha sonra insan sürüleri ağ peşinde dağ bayır koşmaktan vazgeçip toprağa yerleşmişler. Çiftçiliğe başlamışlar. Bu evrede aralarındaki düşmanlık biraz daha bilenmiş. Çiftçiler yeryüzünü ağaç çitlerle, kaya parçaları ya da taş yığınlarıyla ayırarak "Burası benim, şurası senin" diyerek paylaşmaya girişmişler. Senin benim kavgasının temeli böylece atılmış. Giderek sınır denen akla gelmedik engellerle dağları, ovaları, yaylaları bölük bölük ayırarak köyler, kentler, sonra da ülkeler oluşturmuşlar. Kurnaz ve çıkarcı yöneticilerin soyundan gelen yeni yöneticiler, atalarından kalmış olan insanları birbirlerine karşı kışkırtma silahını da daha da kurnazca kullanmaya başlamışlar. Gün gelmiş, kardeş kardeşe oğul atayı gözünü kırpmadan boğazlar olmuş. İnsanlar birbirleriyle boğuşmaları yetmiyor gibi bir de dağ ve doğadaki öteki yaratıklarla savaşmaya girişmişler. Bu patatırda zavallı devler de insan saldırılarından adam akıllı paylarını almışlar. İnsanoğlunun düşmanca tutumuna karşı devlerin ileri gelenlere toplanıp insanlara karşı koyma yöntemleri saptamaya çalışmışlar. Kimi öfkeli devler el birlik olarak insanoğluna saldıralım, tümünü ayaklarımızın altında ezip yok edelim diye tutturmuşlar. Ama yaşlı devler insanları öldürüp yeryüzünden soylarını silerek dev soyunun adına kara çalınır. Dünya durdukça bu utançtan hiçbir canlının yüzüne bakamayız. Başka yaratıklar bir gün kendilerini de yok edeceğimiz kuşkusuna kapılarak bize düşman gözüyle bakmaya kalkışırlar. Bu kez onlarla savaşmak, hatta belki onların soylarını da yeryüzünden silmek zorunda kalabiliriz. Derken başkaları çıkar karşımıza. Dünya durdukça savaşarak ya da kan dökerek yaşamak neye yarar? En iyisi biz insan içinden çekilip ıssız bir yerlere gidelim. Dünyanın dört bir yanında yaşayan devlere bu karar duyurulsun diyerek insan soyunun devlerce yok edilmesini engellemişler. Kararın uygulanması pek kolay olmamış. Devlerin insan içinden ayrılmaları uzun yıllar sürmüş. Bu arada sürekli olarak insan saldırısına uğramışlar. Öfkelerini dizginleyemeyen bazı devler saldırgan insanların bir bölüğünü öldürmüşler. Bunun üzerine insanlar devleri kötüleyen öyküler, masallar uydurup çocuklarına dev düşmanlığını aşılama yolunu tutmuşlar. Geceleri ocak başlarında ninelerinden, dedelerinden dev masalları dinleyen çocukları tepeden tırnağa korku ve buna bağlı olarak da dev düşmanlığı sarmaya başlamış. En çok da bu dokunmuş devlere. Masallarda böylesine kötü, acımasız, obur, hatta aptal yaratıklar olarak gösterilmek yürekten yaralamış onları. Yeni kuşakların bu yolla kendilerini düşman bellemeleri son barış umutlarını da yok etmiş. Gide gide evlerini yurtlarını bırakıp kuş uçmaz kervan geçmez dağlara çekilmişler. Çoğu oralarda kötü yaşam koşullarına dayanamayıp kırılmışlar. Sonunda bir avuç dev, Kaf Dağı'nın doğruğundaki kurumuş göl yatağına sığınmışlar. Uzun zamandır ne devler insanları görüyor ne de insanlar devleri. Semispire bir süre soluklandı. Sonra dinleyicilere döndü. Acaba yeryüzünde hala dev masalları anlatılıyor mu? Genç biri atıldı. Evet, Benim yaşadığım yerdeki insanlar hala çocuklarını çevrelerine toplayıp dev masalları anlatıyorlar. Semispire üzüntüyle boynunu büktü. Kaf Dağı'ndaki devler de hala çocuklarına insan masalları anlatıyorlar. Ama insanları kötüleyen yavru devlerin yüreklerine düşmanlık tohumları serperek devleri insanlara karşı kışkırtan uyduruk masallar değil bunlar. Sadece insanların birbirleriyle ilişkilerindeki çelişki ve garipliklerle insanların kinleri, öfkeleri, acımasızlık ve çevirdikleri akıl almaz dolaplar dile getiriliyor. Gençliğimde devin birinden şöyle bir insan masalı dinlemiştim. 5. ayrımın sonu. Sayfa 52.